Ayrı Belliyedir. Sayfa 666. 5. Bölüm. Sunak Alevi. Terhay Kazun, Papaz Aram ve Altun ile yaptığı uzun görüşmeden sonra mevcut yiyeceklerin artık kısıtlanmaması kararını almıştı. Yaşamı uzatarak acıları da uzatmak çok anlamsız değil miydi? Daha gerçek açlık başlamadan şimdi bile birçokları güçten düşmüştü. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar düşüp kalıyorlardı. Bu yavaş yavaş yok oluş, çöküşün en kötü biçimi olarak kendini göstermişti. Papaz süreci kısaltmak istiyordu. Birkaç gün tıka basa yedikten sonra yoklukla karşı karşıya kalmak, yokluğu sürekli yanan mideler pahasına gülünç denecek kadar kısa bir süre için ertelemekten iyiydi. Böylece Eylül'ün ilk günlerinde Bagratyanların iki cılız ineğiyle dişi ve erkek keçiler verdikleri az ve kötü süt dikkate alınmadan kesilmişti. Sonra kayış gibi etleri bir türlü pişmeyen eşek ve katırlara geldi sıra. Büyükbaş hayvanların kuyruk, deri, tırnak, sakatat ve kemikleri değerlendirildiği için düşen pay fazla oluyor, bideler doluyor ama aynı zamanda yıpranıyordu da. Ayrıca Rıfat Bereket'in getirdiği şeker ve kahveden her aileye yaklaşık 125 gram dağıtılmıştı. Kahve yeniden kaynatılıyordu. Öyle ki protestanların yağdanlıklarına benzeyen kahve kapları hiç boş kalmıyordu. Kahve neşe ve güven vermiyorsa da o anı hoş bir tevekkül içinde yaşamalarını sağlıyordu. Tütünün de neredeyse aynı önemde olduğu görülmüştü. Muhtarların karşı çıkışına rağmen Terhay Kazun büyük bilgeliğiyle Arslan Payı'nın yani Dört Balya'nın Güney Kalesi'ndeki yaramaz adamlara, sağlam pabuç olarak görmediği insanlara dağıtılmasını kabul ettirmişti. En iyi zamanlarında bile bu kadar duman safası yapamamıştı hiçbiri. Bu keyfin adamların sakıncalı şeyler düşünmelerini engelleyeceği umuluyordu. Sarkis Kilikyan'da tütünün verdiği keyif içinde sırt üstü yatmış, şu an dünyanın düzenine karşı herhangi bir muhalefeti yokmuş gibi görünüyordu. Öğretmen Hrant Oskanyan ise elbette tütün içicisi değildi. Bu hafif ama yaşam verici önlemlerin karşısında iyi düşünülmüş ve birbirini izleyen iki önlem vardı. Terhay Kazun uzun ikili bir görüşme sonucunda Doktor Altuni'den zorla koparmıştı bunları. Kuru yapraklar gibi buruşuk yüzlü doktorun yüzü konuşurken daha da kurulmuş ve kararmıştı. Derinliklerinde yaşadığı huzursuzluğu gizleyen bir öksürük zayıf göğüs kafesini sarsmaktaydı. Hekim Bedros yaşamı ne kadar az önemsese de burada yukarıda onu korumak için var gücüyle mücadele ediyordu. Fakat şu anda Terhay Kazun'un haklı olduğunu kabul etmek zorunda kalmıştı. Koşullar iki adamın rollerini değiştirmişti. Bu meselede papaz doktordan daha dinsiz davranmaktaydı. Sürgün yaşantısının 34. gününde Krikor'un ölümünden 24 saat sonra salgın hastalık ormanında 200 hasta, hastane barakasının içinde ve çevresinde ise ağır yaralıların dışında çalışırken ya da yolda düşüp kalan güçsüzlerden oluşan 100'den fazla insan vardı. Sayısı 5000'e ulaşan bir topluluk göze alındığında yaralıların da dahil olduğu bu hasta sayısı hiç de korkutucu değildi. Ama bugün ölüm oranı aniden hiçbir neden yokken şiddetle yükselmişti. Akşama kadar 43 kişi hayatını yitirmişti. Bunları başkalarının izleyeceği beklenmeliydi. Mezarlık bunca ölüyü almazdı. Nispeten derin toprak tabakasının sınırına gelinmiş, artık kürekler damlacığın kireçten kemiklerinin 4 ayak derinine inmeye başlamıştı. Buna göre ebedi istirahat yeri olarak olasılıklar çevresinde yeni bir yer aramak zorunluydu. Ama bulunması pek mümkün değildi. Ayrıca tükenmiş iş gücüne dikkatli kullanmak ve ölüm için harcamamak gerekiyordu. Terhay Kazun'un ölenlerin yanına koyduğu, vadideki yurtlarından getirdikleri topraktan tek tane bile kalmadığından, ölüler mahşer günü onların nereye ait olduklarını fark edecek Tanrı'nın her şeyi bilirliğine bırakılmışlardı. Böylece ölülerin Musa Dağı'ndaki günlerin ardından nerede ve nasıl uyanacakları önemini yitirmişti artık. Bütün yaşananlardan sonra uykuları nasılsa derin ve ağır olacaktı. O nedenle Terhay Kazun halka ayrıntılı açıklama yapmadan cesetlerin gömülmesinde yeni bir yöntem uygulamıştı. Aysız gecenin geç saatlerinde ölüler toplanıp devasa bir gemi burnu gibi denize uzanan kayalık taraçaya taşındılar. Bakıcılar, mezarlık halkı, kamptaki gece yaşantısıyla ilgili herkes yardım etmek zorundaydı. Dört kez gidip geldikten sonra kefenlerine sarılmış ölüler çıplak kayanın üzerine yan yana yatırılmıştı. Yeni ay çıkalı beri hava değişmişti. Gerçi yağmur yağmıyordu ama Musa Dağı'nın tepelerinde durmadan değişen hiddetli, azgın rüzgarlar esmekteydi. Bazen soluk kesici bozkır rüzgarı, bazen de denizden gelen köpüklü bir samyeli oluyordu. Ama hep bağlı unsurlarla, toprak ve suyla eğlenirmiş gibi dönüp durmaktaydı. Eğer Gabriel Bagration kent çukuru için uygun yeri seçmemiş olsaydı tek kulübe bile ayakta kalmazdı şimdi. Fırtına bu kayalık taraçada yuvalanmış gibiydi. Kayalara saldırdığında neredeyse yere yıkıyordu insanları. Cenaze alayının taşıdığı meşale ve mumlar hemen sönmüştü. Sadece diyakozun papaza doğru tuttuğu gümüş buhurdanlık hafif ışık saçıyordu. Ter haykazın küçük adımlarla bir ölüden ötekine kutsayarak yürüdü. Bu yeni gömme töreni Nunik, Vartuk ve Manuşak'ı çok öfkelendirmişti. Fakat Damlacık'la varlıklarına göz yumulduğu için herhangi bir eleştiri yapamıyorlardı. Yardıma ihtiyacı olan ruhlara karşı papazın işlediği hatayı düzeltmek için kutsal ağıtlarına her zamankinden daha hararetle başladılar. Öfkelenen rüzgar da küstahça kabul etmişti yarışı. Öyle bir uğultu koptu ki aşağı çeken cehennem güçlerine karşı mücadelede hiç kimseye yardım edilemezdi. İki adam ilk ölüyü omuz ve ayaklarından tutarak kayalık burdun kenarına taşıdılar. Tam o noktada Kevork bacaklarını açmış, şiddetli rüzgara karşı kılı kıpırdamadan duruyordu. Elleri dağınık marul yaprakları gibi hazırdı. Güne bakan çiçekli ebleh dansçı Kevork'a görevini binbir zorlukla anlatabilmişlerdi. Nihayet kavradığında sevinçle başını salladı. ''Ah evet, aynı gemilerdeki gibi.'' Kevork'un gençken Akdeniz'de bir kömür kotrasında gemici olarak çalıştığını ilk kez duyuyorlardı. Bir şeyler yapmak isteyen bu kıt akıllı adamı yararlı olmak, görev üstlenmek kadar hiçbir şey mutlu edemezdi. İşin türü hiç önemli değildi onun için. Oysa herkes bu konuda çok seçiciydi. Yüksek savaşçılar kastının üyeleri için, cephedeki mangalar için, savunmayla doğrudan ilgisi olmayan her türlü iş aşağılayıcıydı. Öte yandan ihtiyat birliğindekiler de kasapları, ateş yakıcıları, hasta bakıcıları kendilerinden daha aşağıda görüyorlardı. Bunlar ise ölü gömücülere küçümseyerek yukarıdan bakmaktaydılar. Yok edilmesi imkansız bu insanlık yasası gereği, nedenleri her yerde olduğu gibi burada da belirsiz bir hiyerarşi olmuştu. Ne var ki dansçı Kevork Sato, bazı dilenciler, sakatlar ve delilerle birlikte bu dizilişin dışındaydı. Ona iş verilmesi, sınıf atlaması, bir anlamda proleter olarak asalet payesi alması demekti. Böyle zamanlarda kendisini istenen, ihtiyaç duyulan, mutlu edilen biri olarak hissediyordu. Şimdi de böyle olmuştu. Kevork saygınlığının en küçük parçasını bile başkasına vermek istemiyordu. Cesetleri alıp yardım etmek isteyen iki adamı dirsekleriyle itti. Deniz geçen aydınlık gecelerin bıraktığı yıldız izlerini korumuştu. Ötedeki beyaz sırtlardan bir ışık esintisi dansçıyı iyice belirginleştirmekteydi. Birkaç fener kayalığın tehlikeli sınırını gösteriyordu. Ama buna rağmen Kevork'un görevi korkunç tehlikeliydi. Zira kayalık taraca tamamen dikey olarak 400 metre derine düşen yüksek duvarın üzerindeydi. Aşağıda deniz, yüksek duvar denilen bu yerin yağı dibine öylesine girmişti ki, gerçekten de bu kayalık düzlük uzatılmış bir el gibi boşlukta duruyor, yukarıdan bakıldığında kıyıya çarpan dalgalar görünmüyordu. Bu muazzam gemi burnunda atılan yanlış bir adım çabuk ve kesin ölüm demekti. Ama bu gece yarısında dansçı hiç korkmuyor, en ufak bir baş dönmesi hissetmiyordu. Oysa öteki adamlar hemen uzaklaşmışlardı oradan. Dar, az ışıklandırılmış kayalığın kenarında Kevork gerçekten dans ediyor, dev bir süt nine gibi ölüleri kollarında sallıyordu. Elleri ruhu uçup gitmiş, üç kez düğmelenmiş kefene sarılı, taşla ağırlaştırılmış bedeni sallıyor, sonra inanılmaz bir hamleyle ileriye fırlatıyordu. Günlerdir az beslenmesine rağmen gücünden hiçbir şey yitirmemişti. Yaklaşık bir saat sonra iki yana açılmış bacaklarının üzerinde kendisini ritmik biçimde tartarak 43. ölüyü hafif bir hamleyle sonsuzluğa gönderdiğinde ellerinin boş kalmasına, işinin bitmiş olmasına çok üzüldüğü görülmekteydi. 400, 1000 hatta bütün halkı böyle şefkatle sallayarak huzura kavuşturmayı çok isterdi. Dışarıdan bakan bir tanık defin işinin nasıl bu kadar dehşetten uzak, evet hatta güzel yapılabildiğine şaşırırdı mutlaka. Ne var ki Ter Haykazo'nun Hekim Bedros'la konuşması bu konuyla ilgili değildi. Çünkü o ölüler adına değil, hala yaşayanlar adına mücadele ediyordu. Kendi durumunda biri için oldukça yürekliydi düşündükleri. Artık umut kesilmiş hastaların, özellikle bilincini yitirmiş ya da yarı bilinçli olanların sınırın öte yanına geçmelerine müdahale edilmemesi gerekirdi. Doktor bu durumdaki hastaların yemek talep etmemekle kalmadıklarını, aynı zamanda yememek için paylarına düşen az miktarda süt ve çorbayı getiren bakıcılara direndiklerini kabul etmişti. Bu hastaların hayal görmelerinin engellenmemesi, hayal ederek ölmeleri onlara acı vermeyecekti. Ter Haykaz'ın düşüncesini savunurken bu yolla sağlıklı çocukların beslenmesi için kazanacaklarını pek önemsemiyordu. Kendilerinde hala yaşama gücü bulanların, ölüme mahkum edilmişlerin yükünden kurtulmalarıyla da ilgili değildi. O daha çok Tanrı'nın lütfuyla güzel bir ölümü hak eden insanları, Türklerin eline geçsin diye hayatlarını koruyarak bu armağandan mahrum etmemek gerektiğini düşünüyordu. Doktorla papaz hastaların bulunduğu iki yeri dolaşmışlardı. Altuni her hasta için yaşam ya da ölüm hükmü vermek zorundaydı. Sadece çok açık olan umutsuz durumlarda hemen ifade edebiliyordu kararını. Burada söz konusu olan insanın acı çekmesini sadece bir ya da iki gün kısaltmaktı. Fakat herhangi bir yüzde, herhangi bir nabız atışında geleceğe ilişkin en ufak bir iz gördüğünde, özellikle bu genç biri ise hasta için mücadeleye girişiyordu. Papazın bu konuda doktordan daha az merhametli olduğu açıktı. Papaza göre insanın dünyadaki hayatından başka bir de ebedi hayatı vardı. Yaşadığı sürece dünyadaki hayatı ötekinden daha önemsiz değildi. Fakat hayatını doğal biçimde yitiren fazla bir şey yitirmiş sayılmazdı. Hatta şeytani bir öldürülme korkusuyla ebedi ruhu zarar görmediği için buna şükretmeliydi. Yüreğinin derinliklerinde böyle düşünmekteydi papaz. Doktor ise öteki dünyadakine değil, sadece bu dünyadaki yaşama inanıyordu. Ona göre dünyadaki yaşamı yitiren sadece fazla bir şey yitirmiş olmamakla kalmıyordu. Yitirdiği aslında hiçti. Ama öte yandan bu hiç her şeydi. Hiç kimsenin bu hiç ve her şeyden başka kaybedecek bir şeyi yoktu. Doktora göre bütün mesele buydu işte. Ne var ki hekim Bedros ayaklarının dibinde yatan parlak ve hınca hınç dolu gözleriyle kendisine bakan bu genç kadının örneğin kendi yaşamını nasıl değerlendirdiğini bilmiyordu. Belki de hiç zevk almamış da olsa bir kez daha 5 dakika için herhangi bir dünyevi zevki tatmak isterdi. Yaşamı küçümseyen doktor o nedenle kararsızdı. Oysa Ter Haykazun için bu kadının 5 dakikalık mutluluğu sonsuzluğa tam bir kabul ediliş karşısında hiçbir şey demekti. Doktorun net biçimde evet ya da hayır diyemediği durumlarda papaz sessizce yoluna devam ediyordu. Ancak iki adamı izleyen diyakozlardan biri toprağa hastanın başının sol yanına küçük bir sopa saplıyordu. Bu ölüm halindeki hasta yemek istemezse zorlanmaması için bakıcılara işaretti. Bazen Altuğ'unu belli etmeden dönüp sopayı topraktan çıkarıyordu. Ne tuhaf, yok oluşu kesinlikle bekleyen papaz buna rağmen bir mucize olacağına inanıyordu. Doktor ise yok oluşa bütün kalbiyle inanıyor, buna rağmen ölümü engelleyecek müthiş bir rastlantı bekliyordu. Bu iki duygu benziyor görünse de birbirinden çok farklıydı. Ter Haykazun ve hekim Bedros bundan hiç söz etmiyorlardı. Bu arada dansçı Kevork'a oldukça fazla iş düşmekteydi. İskenderun'a giden yüzücüler hiç beklenmedik bir zamanda geri döndüler. İki delikanlı sabahın erken saatlerinde kuzey mevziine ulaşmışlardı. Zaptiye ve askerlerin oluşturduğu 2 günden beri Kebusiye'den kuzeydeki kıyı köyü Arsus'a kadar Musa Dağı'nın bütün tepelerini içine alan geniş devriye zincirinden başarıyla geçmişlerdi. Görünüşleri 10 günlük serüvenlerinin süresi ve yıpratıcılığına hiç uygun değildi. Gerçi ikisi de iskelet gibi zayıfladı ama güneş ve tuz yanığı, adaleli ve esnek bir iskeletti bu. Giysileri de çok tuhaftı. Delikanlılardan biri kahverengi yünden, bir zamanlar şık olduğu anlaşılan eprimiş bir robe de chambre giymişti. Ötekinin üzerinde ise beyaz flanel pantolonla efsanevi eski zamanlardan kalma bir smoking kalıntısı vardı. Her ikisi de sırtlarında içi ordu peksimetiyle dolu ağır birer çuval taşımaktaydı. Damlacık'la İskenderun arasında 35 İngiliz mili olduğu düşünüldüğünde bunun kahramanca bir halk hizmeti olduğu anlaşılır. Yüzücülerin geri dönüşü hemen toplanan kalabalığı sevince boğmuş ama verdikleri haber son umut ışıklarının da sönmesine yol açmıştı. İskenderun'da kaldıkları 6 gün içinde herhangi bir savaş gemisinin izine bile rastlamamışlardı. Liman ağzında Türklere ait bir sürü eski tekne, mavna ve büyük balıkçı kayıklarıyla kendisini aniden savaşın içinde bulan bir Rus ticaret gemisi vardı. Ancak Asya ile Küçük Asya arasında sağ köşeyi oluşturan Büyük Körfez, Musa Dağı'nın arkasındaki kıyı gibi bomboştu. Aylardan bu yana İskenderun'da hiç kimse çok uzaklarda bile herhangi bir savaş gemisi görmemişti. Delikanlıların girişimlerinin boşa çıkmasından çok yaptıklarının renkliliği ve atlattıkları tehlikeyle dolu olmalarını anlamak mümkün. Karmakarışık konuşuyorlardı. Birbirlerinin ağzından kıskançlıkla kapıyorlardı sözleri. Söz konusu seferi en ince ayrıntılarına girerek gecesi gündüzüyle anlatıyorlardı. Birisinin önemsiz bir ayrıntıyı unutması ötekinin sabırsızlanmasına yol açmaktaydı. İçinde bulunduğu durumu unutmuş görünen kalabalık ise bu ayrıntıları dinlemeye doyamıyordu bir türlü. Bazı veriler yüzücülerin kaldıkları uzun süre boyunca bir sürede artık damlacıktakilerin tasavvur bile edemedikleri kent rahatlığı içinde yaşadıklarına işaret etmekteydi. Yürüyüşlerinin ilk gecesinde hep dağın sırtında kalarak Ras el Çansir'i kısa yoldan kesmiş, Arsus'tan liman kentine giden sahil yoluna çıkmışlardı kimseye görünmeden. Sonra tam bir gün boyunca İskenderun yakınlarındaki bir tepede beklemişler, sık mersin ağaçlarından oluşturduğu güvenli siperlerin ardında gizlenerek sürekli dış limanı gözetlemişlerdi. Öğleden sonra dört sularında ince gri bir görüntü belirmişti uzaklarda. Köpüklü bir hat çizerek kıyıya doğru yaklaşmaktaydı. Bunun üzerine her türlü güvenlik önlemini unutarak kıyıya koşup kendilerini suya atmışlar, tahta iskeleyi geçip açık limana doğru yüzmeye başlamışlardı. Fransız ya da İngiliz torpido botu olduğunu sandıkları deniz aracına doğru görevleri gereği büyük bir kavis çizerek yaklaştıklarında artık daha iyi seçebildikleri botun kıç tarafında hilalli bayrağı görerek dehşete düşmüşlerdi. Bottakiler de yüzücüleri fark etmişti. Yankılanan haykırışlar. Yanıt gelmeyince delikanlıları yanıltan Türk Liman Komutanlığı'nın kontrol botundan bir düzine tüfek atışı yapılmıştı. Hemen suya dalan gençler epeyce uzun bir yolu su altında ustaca yüzerek kat etmiş, daha sonra da üzerinde iskelenin inşa edildiği kavisli kayalar arasına gizlenmişlerdi. Neyse ki bir süre sonra akşam olmuş, limandan el ayak çekilmişti. Ama yine de iskelenin çürük kalaslarının üzerine nöbetçi devriyelerin yankılanan adımlarını duyuyorlardı. Çırılçıplak iliklerine kadar ıslanmış halde oturuyorlardı kayaların arasında. Giysilerini ve erzaklarını yitirmişlerdi. Üstelik işaret fenerlerinin ışığı da her yarım dakikada bir bedenlerini sıyırıp geçiyordu. Mümkün olduğunca büzülüp saklandılar. Nihayet gece iyice bastırdıktan sonra uzun sahil yolundan sakınarak karaya çıkmayı göze alabilmişlerdi. Başka seçenekleri yoktu. Ya tepede korkakça öleceklerdi ya da cesaretlerini toplayıp kente gideceklerdi. O an bir orta yol daha görünmüştü. Malaryadan korunmak amacıyla parka benzer bir tümsekte zenginlere ait olduğu anlaşılan çok sayıda villa görmüşlerdi. İskenderun hakkında duyduklarına göre bunlardan hiç olmasa birinin bir Ermeni'ye ait olduğundan kesinlikle eminlerdi. Ay ışığında okudukları ilk bahçe kapısındaki isim levhası yanılmadıklarını göstermişti. Ne var ki ev sıkı sıkı kilitlenmiş ve karanlıktı, pancurlar da iyice kapatılmıştı. Yılmadılar, kalabilecekleri bir yer bulabilmek için kapıyı kırıp girmeyi göze almışlardı. Bahçe duvarına dayalı buldukları kürek ve kazmayla kapıya vurup umutsuzca açmaya çalışıyorlardı. Bu arada gürültülerinin can düşmanlarını da uyandıracağı hiç akıllarına gelmemişti. Birkaç saniye sonra sürgü takırdadı, kapı açılmıştı. Titrek bir ışık, titrek bir adam. ''Kim o?'' ''Ermeniler, yiyecek bir şeyler verin ve bizi saklayın İsa adına.'' ''Hiç kimseyi saklayamam. Her gün her yeri kontrol ediyor zaptiyeler. Oturma iznimiz her defasında sadece bir hafta uzatılıyor. Bedeli de 100 lira. Sizi burada bulurlarsa bizi de sürerler.''
''Denizden geliyoruz, çıplağız.''
El fenerinin yaydığı ışık dairesi üşüyen bedenlerin üzerinde titredi. ''Merhametli Tanrım, sizi içeri alamam. Bu hepimizin sonu olur. Ama bekleyin.'' Dakikalar bir türlü geçmek bilmiyordu. Sonra kapı aralığından 2 mintanla 2 örtü, ayrıca çok miktarda ekmekle soğuk et ve 2'şer lira uzatılmıştı. Zangır zangır titreyen Ermeni fısıldıyordu. ''Kurtarıcının aşkına burada fazla kalmayın. Belki de sizi gördüler bile. Alman viskonsolosuna gidin, size yardım edebilecek tek kişi odur. Sizinle birlikte yaşlı bir kadın gönderiyorum, bir Türk. Onu izleyin ama fazla yaklaşmayın ve konuşmayın.'' Ne mutlu ki Bay Hoffman'ın evi aynı mahalledeydi. Alman viskonsolosu görev bölgesindeki Ermeniler için yapabileceklerinden, gücünün el verdiğinden daha fazlasını yapmaya çalışan iyi yürekli bir adam olduğunu göstermişti. Hoffman en başından bu yana sürgün edilenleri korkusuzca benimsemiş, ittihada devlet gücüne karşı muazzam bir insanlık mücadelesi, iftiralara karşı da kendi onurunu ayakta tutma mücadelesi veren Halep'teki başkonsolos Rösler'in mesai arkadaşıydı. Yüzücüleri seve seve kabul etmiş, onlarla ilgilenmiş, oda vermiş, günde 3 öğün inanılmaz yiyeceklerle beslenmelerini sağlamıştı. Viskonsolos'un verdiği söze göre bu mükemmel sürgün yerinde durum normale dönesiye kadar kalabileceklerdi. Ne var ki aylak ve lüks yaşantılarının daha 3. gününde Ermeni oğulları Bay Hoffman'a Musa Dağı yakınlarının yanına mümkün olduğunca çabuk gitme zamanının geldiğini bildirdiler. İyi yürekli ev sahiplerine bu açıklamayı yaptıkları saatte takdiri ilahi başkonsolos Rösler'in de İskenderun'a gelmesini istemişti. Hem de yeni açılan Bağdat Demiryolu şube hattının Toprak Kale ile sahil kenti arasında işleyen ilk treniyle. Rösler iki delikanlıya kurtuldukları için Tanrı'ya şükretmelerini ve güvenlikli sığınaklarını terk etmemelerini ısrarla tavsiye etmişti. Kendilerini kurtaracak savaş gemilerinin gelmesini beklemek, çektikleri acılar nedeniyle çıldırmış insanların kuruntularından başka bir şey değildi. Birinci olarak Akdeniz'in kuzeydoğusunda tek bir Fransız kruvazörü bile yoktu. Gerçi Kıbrıs limanında İngiliz donanması üstlenmişti ama görevi Süveyş kanalıyla Mısır'ı korumaktı. Daha kuzeye kesinlikle çıkmazdı. Bunu neden yapsındı ki? Suriye kıyılarına birlik çıkarma olanağı hiç yoktu. İkinci olarak kaçak Ermenilerin bir konsolos evine kabul edilmeleri açıktı ki pek seyrek karşılaşılan kullanmaya değer bir şanslı. Elbette ne kendisi ne de Halep'teki Amerikalı meslektaşı Jackson gerçekten yardım edebiliyordu. Bu arada başkonsolos büyük bir hoşnutluk içinde Jackson'ın birkaç gün önce Musa Dağı'ndaki kamptan kaçan bir Ermeni gencini kurtarmayı başardığını anlatmıştı. Hayk'in şansına yürekten sevinen yüzücüler, Bay Rösler'le Hoffman'ın iyicil öğütlerine teşekkür edip, her şeye rağmen en kısa zamanda sefalete giden tehlike dolu yola koyulmak istediklerini bildirmişlerdi. Tekrarlanan uyarılar, evet hatta yalvarmaları kıt sözcüklerle biraz mahcup yanıtlamışlardı delikanlılar. Genç ve güçlü adamların duygulandıkları açıktı. Yukarıda annelerimiz, babalarımız var ve sevgililerimiz. Dayanamayız. Orada felaket yaşanırken burada kalırsak, hayatta, bu güzel evde. Viskonsolos bütün ikna çabaları boşa çıktıktan sonra yeni ayın 2. gününde yüzücülerin yola çıkmasına izin verdi. Delikanlılardan Damlacık'ta ekmek sıkıntısını öğrenmişti. Osmanlı İmparatorluğu levazımından pek de meşru olmayan yollarla 2 çuval peksimet temin etmiş ve dağa götürmeleri için delikanlılara vermişti. Viskonsolos'un yaptığı en yararlı iş konsolosluk arabasını hazırlatmak olmuştu. Arabanın arka koltuğuna yüzücüler 2 yanında olmak üzere oturmuştu. Arabacının yanında ise yüksek kürk kalpağıyla göz kamaştıran üniformalı kavas vardı. Alman İmparatorluğu'nun küçük bayrağını yavaşça ama sürekli sallamaktaydı. Liman kentinin giriş çıkışını kontrol altında tutan nöbetçi zaptiyelerin önünden gururla geçmişlerdi. Jandarmalar hazır ola duruyor, Alman İmparatorluğu'nun temsilcisini, bayrağı ve temsilcinin kim olduğu belirsiz 2 gözdesini saygıyla selamlıyorlardı. Bay Hoffman delikanlıları Arsus'taki 2. nöbetçi karakolundan da geçirmişti. Yüzücüler burada arabadan inip gözyaşları içinde iyi kalpli koruyucularına veda etmişlerdi. Bu anlatı insanların ikide bir lafa girmeleri, sorular sormaları, konuyu dağıtmaları ve anlatıcıların birbirlerinin sözünü kesmeleri sayesinde 1 saatten fazla sürmüştü. Anlatılanların asıl içeriği ve sonucunun yıkıcı etki yapması gerekirken bu 1 saat herkese çok iyi gelmişti. Sefer sonuçsuzdu. Böylece denizden gelecek kurtuluş umudunun tımarhanelik bir fantazi olduğu, açığa çıkmasına rağmen yine de kahramanların çevresinde geniş bir daire oluşturarak sıkış tepiş oturmuş insanlar üzerinde yumuşak bir umut ışığı titremekteydi. Yüzücüler yere toprağın üzerinde oturmuş, yakınları ise onların üzerindeki haklarını gösterircesine yanlarına iyice sokulmuşlardı. Babaların yüzündeki ciddi ifade şöyle diyor gibiydi: "Fena değil. Biz olsaydık da yaklaşık aynı şeyi yapardık ya da belki biraz daha akıllı davranırdık." Anneler fanatik bir gururla bakıyorlardı çevrelerine. Delikanlıların sevgilileri ya da nişanlıları ise bütün geleneklere aykırı olarak aileye dahil olduklarını bir kez daha açıkça gösteriyorlardı. Oğlanların tuhaf giysilerini yokluyor, ele verici bazı sözlerin duyulduğu mahcup, asabi bir fısıltıyla yarışırmışçasına konuşuyorlardı. Fakat bütün bunlar Şuşik'in galeyanıyla karşılaştırıldığında sıradan kalırdı. Biri kadın kulübesinden çıkarıp getirmişti buraya. Hayk'ın emniyette olduğunu duymuş ama önce hiçbir şey anlamamıştı. Cansız gibi öne eğilmiş, toprağa dikmişti gözlerini. Stepan'ın ölümünden bu yana bakışlarını topraktan neredeyse hiç ayırmamıştı. Kemikleri daha da irileşmiş gibiydi. Ama kaba erkeksi yumrukları son derece gevşek sarkıyordu aşağıya. Payına düşen yiyeceği almaya da pek seyrek geliyordu artık. Kendisine laf atanlara eskisinden daha kaba, daha hırçın davranıyordu. Kalabalığın fısıltısı iri sırtına çarpmaktaydı. ''Şoşik, dinlesene! Hayık yaşıyor, hayık yaşıyor!'' Fısıltıların kadının içine sızması, benliğini doldurması ve iri sırtının giderek kadınsı bir yumuşaklığa kavuşması uzun sürmüştü. Çevresine önce sinmiş bir halde, sonra da acımasız olmamaları için yalvararak baktı. Tam o sırada yüzücülerden biri usta serüven anlatıcılarının yaptığı gibi mutluluğa omuz vererek biraz yüksekten atmıştı. ''Rösler'le Jackson her gün beraberler. Hayık'ın gördüğünü, çocuğun çok iyi olduğunu bizzat Alman söyledi bana.'' Böylece haberin kesinliği Şuşik'in varlığının en uzak noktasına da nüfuz etmişti artık. İki uzun iniltili soluk alış, tökezleyerek öne doğru ilerledi. Adımları 15 yıllık yalnızlığının tam ortasından yüzücülerle ailelerinin çevresinde oluşmuş boş alana çekmişti Şuşik'i. Bir kez daha tökezleyerek yere düştü. Ama dev iriliğindeki kadın hemen doğrulup diz çökmüştü. Ne rengini ne de yaşını ele veren yüzünde şaşırtıcı bir şey doğmuştu aniden. Anlatılmaz bir insan sevgisi güneşiydi bu. Hayatı boyunca hep sinmiş bu nobran kadın hantal kollarını kavuşturanlara güçsüzlük ve özlemle uzattı. Kolları yalvarıyordu, beni kabul edin, paylaşmama izin verin, artık sizden biriyim. Henüz karanlığın dışına itilmemişti, çıkış henüz uzaktaydı. Tünelin sonu gibi yuvarlak küçük bir ışık levhası. Büyük bir halsizlik içinde, evinde artık yanıp tütmeyen, tersine boğucu bir serinlikle onu kuşatan o iyicil labirentteydi. Çoğu kez hareket halinde bazı yüzeyler görüyordu. Eğer çaba sarf etse ne olduklarını çözebilirdi. Ama Juliet bununla uğraşmayacak kadar akıllıydı. Bütün sözcükler, bütün gürültüler ses geçirmez duvarları olan bir odadaymış gibi bomboş çarpıyordu kulağına. Şimdi gerçekten Şanzelize'nin aşağı ucunda telefon kulübesine girmiş Gabriel'i Ermeni kulübünden arıyordu. Çünkü Trocadeno'da görmek istediği yeni bir komedi oynamaktaydı. Ama dingin, belirsiz yaşam böyle kesin bir biçimde yoğunlaştığında hemen sinirleri bozuluyor ve kaçıyordu. Keyifle kendisini verdiği sadece düzensiz olmakla kalmayıp çok gelişmiş olan fevkalade şiddetli tek duygusu vardı. Koku almak. Dünyaların kokusunu çekiyordu içine. Onu hiçbir şeye yükümlemeyen dünyalar. Menekşe rengi yonca tarlaları, rengarenk cam kürelerin caddelere yansıdığı, kuzeydeki o evin bahçesinde bir ilk yaz öncesi. Ama Tanrı aşkına gül olmasın. Güneş tozu öyle gürültüsü, benzin, soğuk, buhur ve kiler kokusu, katedrale giden tahta kerevetteki yan kapı açılınca bin kat daha çoğalıyor. Bir kez daha günah çıkarma ve komünyon. Zaten yeterince seyrek yapılıyor, eğer herhangi bir yararı olabilecekse şimdi zamanıdır. Fakat belli bir adı anımsayamıyordu. Gerçekten yaşanmamış, büyük ihtimalle hastalıkla ilgili bir şey için günah çıkarmak gerekir mi? Ve işte yine Mersin ağaçlarının o korkunç kokusu. Bu koku olmasın, İsa, Meryem, Mersin ağaçları daha güçlü bir tılsımla defediliyor. Saç yıkamak. Foşer diğer, Rüyum Adam 12'de dar nemli sıcak kabinde kuaför koltuğuna iyice yaslanmış, beyaz bir örtü var üzerinde. Parfüm kokusu değil, papatyaların kekremsi kırsal kokusu. Pazar ayine giden köylü kadınlar. Juliet'in başı papatya köpüğünden bulutların içinde sallanıyor. Şimdi saçları sivri kemikli kız öğrenciler gibi dümdüz, çok seyrek, karışık. Fakat saç kurutma makinesinin sıcaklığı küçük kızın sarı saçları üzerine dolaşarak kadınsı biçimde kabartıyor. Duyarlı parmaklar iş başında. Alnı, yanakları, çenesi üzerinde beyaz bir serinlik hissediyor. Yakında 34 yaşında olacak. Belli bir zamanda ağız ve göz çevresindeki deri yorulur. Hep akşam olmalı, güneş yerine de yapay ışık. Ah, yeniden kendini sevebilse, başkaları için yaşamasa. Son derece bakımlı olan bedenine dalmak, bütün güvensizliklere rağmen sanki erkekler hiç yokmuş gibi kendi bedeninin cazibesinden mutlu olmak. Bilincinin gidip gelmesine rağmen Juliet bazı şeyleri çok iyi gözleyebilmişti. Ayrıca hastalığının en ağır anlarında bile vücudunun mahremiyetini ve temizliğini yitirmemişti. Şimdi Mayrik Antaram'ın büyük ihtimamla iyileşmesi için çaba sarf ettiğini görüyor, doktorun karısının İsku ile kendisi için hazırlanacak yemekleri konuştuğunu duyuyordu. Düşünceleri ne kadar körleşmiş de olsa bir şeyler arayan ellerin erzak sandığından hala bir parça çikolata, bir avuç irmik, bir kutu kraker çıkarmasına şaşırıyordu. Bunlar çoktandır bitmiş olmalıydı. Kaç kişiyi geçindirmişti çünkü Stepan. Evet, Stepan için stoklar çok dikkatli kullanılmalıydı. Sonra Gabriel, Avakyan, İskui, Tomasyanlar, Kristofor, Missak, Hofsanlığın çocuğu ve... Adı bir türlü anımsayamıyordu. Beyni hemen karışmış, kafasının içinde hızla dönmeye başlamıştı. Saymasını pek beceremiyordu, zaman duygusu da çok kötüydü. Önce ve sonranın anlamı biraz önce olanla çok önce olan birbirine karışmıştı.